Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 10. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. 10. bölüm 19-25 ayetleri bu bölümün pratik parçasıdır ve ayrıcalık ve sorumluluktan söz eder. Kardeşlerim diyor 19. ayette, İsa'nın kanı aracılığıyla kutsallar kutsalına girme konusunda kesin güvenimiz vardır. Kesin güven %100 bir güvendir. Tanrı'ya yaklaşma güvenidir. Tanrı'nın önünde, huzurunda durma güvenidir. Kutsal yere, yani Tanrı'nın huzuruna nasıl giriyoruz? İsa'nın kanı aracılığıyla diyor yazar. 20. ayette, onun bizim için açtığı yeni ve diri yol olan perdeden, yani onun bedeninden girelim. Mesih çarmıha gerildiğinde tapınaktaki perde ortadan ikiye ayrılmıştı ve bu da Tanrı'ya giden yolun açık olduğunu gösteriyordu. Perdede, yani kendi bedeninde. Beden, Yuhanna'nın müjdesinin girişinde söz beden olup aramızda yaşadı derken kullanılan sözcüğün aynısıdır. Yuhanna, İsa Mesih'in beden alıp gelmesinden Tanrı'ya açılan yeni ve diri bir yol olduğunu söylemedi. Çünkü Mesih'in beden alıp insan olması, onun yaşamı kimseyi kurtarmıyor. En kutsal yere Mesih'in kanı aracılığıyla giriyoruz. Oraya girme hakkımız onun beden alıp insan olmasından ötürü değil, perdenin yırtılması, yani ölümü aracılığıyladır. Sizler ve ben değerli dostum, İsa'nın yaşamından ötürü değil, bizler için çarmıhta ölümünden ötürü Tanrı'ya tapınma ayrıcalığına sahibiz. Dostum, bu ayrım çok çok önemlidir. Yeni ve diri yoldan, yeni sözcüğü yeni öldürülmüş anlamına gelen Yunanca prospatos'tan gelir. Rab İsa Mesih'in çarmıha gerilişi, çarmıhtaki ölümü sayesinde sizler ve benim için yeni ve diri bir yol açtığından söz eder. Eski kurbanların artık size bir yararı olmaz dostum. İbraniler 10. bölüm 21. ayette şöyle diyor, Tanrı evinde ulu bir rahibimiz vardır. Babanın önünde doğru olan İsa Mesih gibi daima bizim için duada aracılık etmek üzere yaşayan bir savunucumuzun olması harikulade bir ayrıcalıktır. Perdede Mesih çarmıhta asılıyken ruhunu teslim ettiğinde tapınaktaki perde, o kutsallar kutsalını ayıran perde ortadan ikiye ayrılmıştı ve babanın huzuruna çıkan yolu açmıştı. Şimdi bize bir davet vardır. Bazı yorumcular bu davetin kurtulmamış kişilere yapılan bir davet olduğuna inanırlar. Ben hem kurtulmamış ve hem de kurtulmuş insanlara yapılan bir davet olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın sağ yanında bir baş kahinimiz olduğundan, öyleyse gerçeğe bağlı yürekle, tam imanla yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arıtılmış, bedenimiz tertemiz suyla paklanmış olarak Tanrı'ya yaklaşalım diyor İbraniler 10 ayet 22'de. Bu Harun'un soyundan gelen kahinlik düzeninde kahinlerin adanmasıyla ilgiliydi. Musa peygamber onların üzerine adanma suyu serpmişti ve yıkanmaları gerekiyordu. Bunun anlamı Tanrı'ya hizmet için ayrıldıklarıydı. Aynı şekilde bizim Tanrı'ya adanmışlığımız da ona yürekten bir içtenlikle yaklaşmamızı sağlar. İmanın verdiği tam güvenceyle ya da iman doluluğuyla, imanımızın miktarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen imanımızın hedefiyle ilgilidir bu. Gerçek iman her zaman imanın hedefiyle ilgilidir. Anlayacağınız, yanlış şeye iman edebiliriz. Yeryüzünde birisine iman edebilir ve hayal kırıklığına uğrayabiliriz. İman sadece bir tanrı olduğuna inanmak değildir. Bunu söylemek sadece ateist olmadığınızı ifade eder. Tanrının var olduğunu ve doğruluk yolunu bilmekle kalmayıp imanınıza göre davranmanız gerekir. Gerçek iman, Rab İsa Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak gerçekten kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu bize gayet açık bir şekilde bildirilmiştir. Yuhanna 1. bölüm 11-12'de kendi ülkesine geldi ama kendi halkı İsa'yı kabul etmedi. Ancak diyor, kendisini kabul edip adına iman edenlerin ne daha az ne daha fazlası hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını, olma yetkisini verdi. Mesih'e iman, Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek anlamına gelir. İman, bilgiyi temel alan davranıştır dostum. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta bir atlayış yapmamızı istemez. İman, karanlıkta bir atlayış yapmaktır diyen Tanrı bilimciyle aynı görüşü paylaşmıyorum. Eğer böyle düşünüyorsanız bu yanlıştır. Eğer bu doğruysa atlamayın, çünkü kendinizi 10 katlı bir binadan atlar bulabilirsiniz. Karanlıkta bir atlayış yapmanız gerekmez, çünkü Tanrı bize bilgi vermiştir. Tanrı bize akıl vermiştir. Demek ki iman haberi duymakla, diyor Elçi Pavlos Romalılar 10 ayet 17'de, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. 1 Korintoslular 3:11'de de Tanrı imanımız için bir temel koymuştur. Çünkü diyor, hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Temele inin dostum. Bu bilgidir ama sizi oraya indiren imandır. İman bilgiyi temel alan davranıştır. Bu Mesih'e kişisel olarak gelip onu kurtarıcınız olarak iman etmek anlamına gelir. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Bu sizlerin ve benim inanlılar olarak bir kahinliğin üyeleri olduğumuzdur. John Calvin'in ortaya çıkardığı büyük gerçeklerden biri de bütün inanlıların kahinliğiydi. Her inanlı bir kahindir ve bir kahin olarak Tanrı'nın önüne konuşma cesaretiyle gelebilirsiniz. Birçok kişi vaizden kendileri için dua etmesini isterler. Ama dostum, bütün inanlıların Tanrı'nın önüne çıkabileceklerini hatırlamamız gerekir. Eski antlaşmada biliyorsunuz sadece baş kahin o kutsallar kutsalına girebilirdi. O da sadece yılda bir kez kan aracılığıyla. Ama Mesih inanlıları Mesih'in ölümü aracılığıyla birer kahindirler. Kardeşlerim, İsa'nın kanı aracılığıyla kutsallar kutsalına girme konusunda kesin güvenimiz var. İsa'nın bizim için açtığı yeni ve diri yol olan perdeden, yani onun bedeninden girelim. Evet, inanlıların Tanrı'nın önüne çıkabileceklerini bilmemiz gerekiyor. Sizin Tanrı'nın önüne çıkmaya benim kadar ya da başka herhangi biri kadar hakkınız vardır. Çünkü Mesih'in bizler için yapmış olduğu bu yeni kurban edilmiş yoldan geliriz. Tanrı'ya bunun temelinde geliriz. Umudumuzla ilgili ruhsal tanıklığa sımsıkı sarılalım. Çünkü vaat eden kendisine güvenilendir, diyor İbraniler 10 ayet 23'te. Açıkça benimsediğimiz imana, aslında iman umut düşüncesindedir. Tanrı'ya yaklaşalım ama açıkça benimsediğimiz imana sarılalım. Neden? Çünkü bir umudumuz vardır ve umut gelecek içindir. Tanrı'ya imanın tam güvencesiyle gelmek ve ayrıca bir umudumuz olduğu için açıkça benimsediğimiz imana sımsıkı sarılmak harika bir şeydir. İlahi yazarının söylediği gibi, çok yakın Tanrı'ya, çok yakın. Daha yakın olmak mümkün değildir. Çünkü oğlunun kişiliğinde bizler onun kadar ona yakınız. Çok sevgili, Tanrı için çok sevgiliyiz. Daha sevgili olmamız mümkün değildir. Çünkü oğlunun kişiliğinde bizler onun kadar sevgiliyiz. Tanrı'ya yaklaşmamız gerekir. Sımsıkı sarılmamız gerekir. Ve şimdi üçüncü bir şey. Sevgide, yararlı işlerde birbirimizi nasıl isteklendireceğimizi akıldan çıkarmayalım. İbraniler 10 ayet 24. 22. ayette Tanrı'ya yaklaşmamız gerekir diyor. 23. ayette sımsıkı sarılmamız gerekiyor. 24. ayette de sevgide, yararlı işlerde birbirimizi nasıl isteklendireceğimizi akıldan çıkarmayalım diyor. Ya da başka deyişle birbirimizi nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. İsteklendirmek ya da gayrete getirmek orijinal metinde paroksosmos'tur. Anlamı heyecanlandırmak amacıyladır. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünün. Yani birbirinizi sevgi, iyi işler yapmak, uygulamak için isteklendirin, heyecanlandırın, bu yönde itin. Size bir soru sormama izin verin değerli dinleyicim. Sizi rahatsız ediyor muyum? Bazı Mesih inanlıları bana vicdanlarını rahatsız ettiğimi söylerler. Umarım ki vicdanınızı rahatsız etmişimdir. Ve sizler de birbirlerinizi sever ve Tanrı için iyi işler yaparsınız. Evet, birbirinizi sevmek. Bazılarının alıştıkları gibi diyor İbraniler 10. bölüm 25. ayette. Ruhsal toplantılarımızı bırakmayalım. Bunun yerine birbirimizi öğütleyelim. Özellikle son günün yaklaştığını gördükçe çabanızı arttırın. İnanlıların bir araya gelmesi gereken bir zamana ihtiyaç olduysa o da şimdidir. Birbirimizi baltalamak yerine Mesih'in kişiliğinin etrafında sevgi ile bir araya gelmemiz gerekir. Değerli dostum, bazılarının alıştıkları gibi ruhsal toplantılarımızı bırakmayalım. Toplantılara cesaretle ve arzuyla katılalım. Hiçbir toplantıyı türlü bahanelerle kaçırmayalım. Bu alanda ne yazık ki oldukça tembeliz. Hayır dostum, toplantı gününde orada olmamız gerekir. Her bir imanlının o toplantıda bir yeri vardır. Ve bunda hiçbir zaman ödün vermemek gerekir. İnanlıların bir araya gelmesi gereken az önce belirttiğim gibi bir zamana ihtiyacımız vardır. O da şimdidir. Bir araya gelmeliyiz. Birbirimizi baltalamak yerine Mesih'in kişiliğinin etrafında sevgiyle bir araya gelmemiz gerekir. Burada hiçbir zaman tembelliğe izin vermemeliyiz. Bahanelere izin vermemeliyiz. Birbirimizi yüreklendirelim. Tanrı sözünü birlikte incelememiz, çalışmamız gerekir. Tanrı bir gruba, bir bireye vermeyeceği şeyler verir. Tanrı sözünü öğretmekten hoşlanmamın nedenlerinden biri bencilcedir. Evet, Tanrı sözünü başkalarıyla paylaşmazsam, sözünün bilgisinde gelişmeme izin vermez. Bu anlamda bencilcedir diyorum. Çünkü Tanrı'nın sözü öylesine harikadır ki dostum, bizi geliştirir, bizi büyütür, bizi bereketler. Tanrı'nın sözünü paylaşmalıyız, başkalarına vermeliyiz. Eğer bunu vermiyorsak, sözü bilgisinde gelişemeyiz. Bir araya gelmekten kesinlikle vazgeçmeyelim. Topluluğunuzda bir kutsal kitap çalışması varsa mutlaka gidin. Çünkü orada kutsal kitabı kendi başınıza incelerken alamayacağınız bir bereket vardır. Aşağıdakiler lım ayetleridir. Yani imanla yaklaşalım Tanrı'ya, umutla yaklaşalım kendimiz için, sevgiyle yaklaşalım başkalarına. Bu yine üç lütfu ortaya çıkarır. İman, umut ve sevgi. Bu mektup çok pratiktir. Günün yaklaştığını gördükçe diyor. Bu mektubun kendilerine hitap ettiği Yahudiler için günün yaklaşması büyük bir ihtimalle tapınağın İsa'dan sonra 70'te yıkıldığı gün anlamına geliyordu. İnanlıların tapınakta toplandıklarını hatırlayın. Pentekost gününde kutsal ruh geldiğinde oradaydılar. Petrus ve Yuhanna felçli adamı güzel adındaki kapıda gördüklerinde tapınağa gidiyorlardı. Ama tapınak yıkıldıktan sonra nerede bir araya geleceklerdi? Toplanacağınız bir yer olmayacağı günün yaklaştığını gördükçe bir araya gelmeye devam edin. Ve bu arada İnanlılar topluluğu insanların evlerinde toplanmaya başladı. Şimdi tehlike sinyali, küçümseme tehlikesi. Bu en ciddi uyarıdır. Hatta insanın tüylerini diken diken eder. Çünkü diyor İbraniler 10:26'da gerçeği bilme aşamasına geldikten sonra bile bile günah işlersek artık günahlara karşı sunu diye bir şey kalmaz. Dostum, diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Simon Petros, çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilmiş olan kutsal buyruktan geri dönmektense, bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu demiştir. Uyarı İbrani inanlılaradır. Çünkü birçokları tapınağa gitmeye devam ediyorlardı ve bazıları orada kurban bile sunuyorlardı. Dış görünüşleriyle hala Musa'nın yasası altındaymış gibi yapıyorlardı. Bunu yaparken Mesih'in kurbanının kendileri için anlamsız olduğunu ortaya koyuyorlardı. Hayvan kurbanları Mesih'in kurbanından önce gelip onun bir tiplemesi olduğundan ve artık Mesih çarmıhta öldüğünden bütün bunlar yerine gelmişti. Bu yüzden daha önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde yapılan şey, şimdi bilinçli olarak işlenen bir günah olmuştu. Mesih'le tamamlanan kanlı kurbanlar sunmaya devam etmek korkunç ve dehşetli bir şeydi. Tapınaktaki kurbanlar sonsuza dek devam edecekmiş gibi davranıyorlardı. İbranilere yazar onlara artık tapınağa bakamayacaklarını, çünkü artık orada günahlar için bir kurban olmadığını söylemektedir. Eğer bir insan Mesih'in günah için öldüğü gerçeğini reddederse, günah için başka bir kurtuluş yolu yoktur ve Tanrı'ya gidilecek başka bir yol yoktur. Şimdi artık tapınak yerine Mesih'e bakmaları gerekmektedir. Eğer bunu yapmayı reddederlerse onlar için yargıdan başka bir şey yoktur. Tanrı sözü bu bağlantıda çok açıktır. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek, bunun anlamı kurbanlar sunarak, bilerek, isteyerek günah işlemekte devam etmektir. Çünkü eski antlaşmada kurbanlar ileride gelecek olan Mesih'in bir gölgesiydi. Şimdi Mesih geldikten sonra ve kendisini kurban olarak sunduktan sonra artık bu kurbanlara gerek yoktur. Ama kişi yeniden kurban kesmeye başlarsa, kurbanlara dönerse, o zaman Mesih'in kurban oluşunu ne yapıyor? Öneme almıyor, onu ciddiye almıyor. Bunun anlamı az önce dediğim gibi kurbanlar sunarak, bilerek, isteyerek günah işlemeye devam etmek demektir. Bu Tanrı sözüne karşı Tanrı sözünün adına isyan dediği bir tutumdur. Bu küstah günahlar için hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada artık bir kurban yoktur. Geriye yalnız korkunç yargılama ve Tanrı'ya direnenleri yiyip tüketecek olan öfke ateşini bekleme kalır diyor İbranilere yazarı İbraniler 10:27. ayette. Eğer Mesih'in 2000 yıla yakın bir süre önce ölümü yeterli değil idiyse, o zaman hiçbir şey yeterli değildir ve olmayacak. Tanrı bizleri kurtarmak için başka bir şey yapacak değildir. Mesih bir daha ölmeyecektir ve tabii ki böyle bir şey yapması gerekli değildir. Tapınaktaki törenleri ve kurban sunmayı sürdürmek, gerçeği öğrenip benimseyenler için bilerek, isteyerek yapılan bir itaatsizlik haline gelir. Şimdi bir kıyaslama yapacağız. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın tanıklığıyla acımasızca öldürülür. İbraniler 10:28. Şimdi yapılan kıyaslamaya dikkat edin. 29. ayet. Tanrı oğlunu ayakları altında çiğneyene aracılığıyla kutsal kılındığı antlaşma kanını bayağılaştırana, kayra ruhunu aşağılayana nedenle daha ağır ceza yaraşacağını sanırsınız. Bu Tanrı sözündeki belki de en ciddi bildiridir. Kendisini kutsal kılan ya da aracılığıyla kutsal kılındığı Tanrı oğlu Mesih'ten söz etmektedir. Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyorlar. Mesih'in ölümü günah sorununu çözümlemeye yeterli değilmiş gibi davranmak ve Mesih ölmemiş gibi yaşamaya devam etmek, Mesih'in kanını küçümsediğiniz bir şey gibi davranmak demektir. Bilgi sorumluluk yaratır. Müjdeyi duyduktan sonra İsa Mesih'e sırtınızı dönerseniz dostum, birisinin size cehenneme gideceğinizi söylemesi gerekir. Bu benim söylediğim bir şey değil, Tanrı'nın söylediği bir şeydir. Çünkü şu sözü söyleyebiliriz İbraniler 10:30'da. Öç alma hakkı benimdir, karşılığını ben vereceğim ve yine Rab kendi halkını yargılayacak. Dostum, Tanrı yargılayacaktır. O bu evrenin egemen yöneticisidir. Hepimiz onun önüne çıkmak zorunda kalacağız. Tanrı'nın yargılamak için yüce bir hakkı vardır ve bundan vazgeçmemiştir. Çünkü yargılamanın Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Eğer doğru kişi güçlükle kurtulursa tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak diyor Petrus. 31. ayet. Diri Tanrı'nın ellerine düşmek korkunç bir şeydir. Bu çok ilginç bir ayettir ve bu ayetin üzerinde biraz durmak bizim için yararlı olacaktır. Bu ayet hem inanlılar ve hem de imanlı olmayanlar içindir. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Ezra 7. bölüm 9. ayette şöyle okuyoruz. Birinci ayın birinci günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde 5. ayın birinci günü Yeruşalim'e vardı. Bu ayette Tanrı'nın eli bu adamın üzerinde iyilik içindir. Ve Tanrı elini sizin üzerinize iyilik için koymak istiyor ama bazen çocuklarının üzerine çok ağır bir el koyuyor. Onları disipline sokuyor ya da bizim tabirimizle onları arka odaya götürüyor. Ben de arka odaya gittim. Belki siz de gittiniz. Davut peygamber de oraya gitmişti ve Mezmur 32:4'te şöyledir. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı, dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. Tanrı ne yapıyordu? Davut'u disipline koyuyordu. Onu arka odaya götürmüştü. Davut peygamber günahını saklamaya çalışmıştı ama Tanrı onu günahını itirafa ve gerektiği biçimde ele almaya zorlamıştı. Bazen Tanrı'nın eli aynı nedenden ötürü çocukları olan bizlerin üzerinde ağırdır. Ancak Tanrı'nın disipline sokan eli Tanrı'nın yargısından tamamen farklıdır. Tanrı öç benimdir, ben ödeyeceğim der. Tanrı kinci ve hain bir biçimde öç almaz. Ama Tanrı günahı yargılayacaktır. Ve bu günümüzde vurgulanması gereken bir konudur. Mezmur yazarına yine kulak verin. Rab elinde dolu bir kase tutuyor, köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor. Mezmur 75 ayet 8. Peygamber gibi mezmur yazarının da yargıdan gazap kasesinin dolacağı bir zaman olarak söz ettiğini görüyoruz. Ve bugün dolmaktadır. Tanrı harekete geçmek için acele içinde değildir. Kimsenin kaybolmasını istememektedir. Ama o yargı kasesi dolmaktadır ve dostum bu acı bir kasedir. Tanrı'nın yargısının bu kasesi Tanrı oğlunu ayaklar altına alan, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayan ve lütufkar ruha hakaret eden herkesin önündedir. Dostum, eğer Mesih'in çarmıhta sizin için yaptığını küçümserseniz, önünüzde yargıdan başka bir şey yoktur. Sizin için hiçbir umut yoktur. Yazar İbrani inanlılara da aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Musa'nın yasası altında her yıl ya da eğer isterlerse her gün bir kurban getirebilirlerdi ama artık bunu yapamazlar. Bu bitmiştir. Şimdi bizim yaptığımız gibi Rab İsa Mesih'e dönmeleri gerekmektedir. Şimdi yazar kendilerine yazmakta olduğu bu Yahudilere kişisel bir şey söylemektedir. Aydınlandıktan sonra uğradığınız çok ağır baskıları, işkenceleri katlanışla göğüslediğiniz geçmiş günleri anımsayın. Bu mektubun kendilerine yazılmış olduğu İbranilerin kurtulmuş olduklarını varsayıyorum. Yazarın kafasında onların inanlılar oldukları konusunda hiçbir şüphe olmadığı görülüyor. 33-34. ayetlerde şöyle diyor, kimi vakit aşağılanarak, acılara, itilerek sergilendiniz. Kimi vakit de böyle davranışlara uğrayanlarla ruhsal paydaş oldunuz. Çünkü cezaevinde yatanlara dert ortaklığı ettiniz. Mallarınızın yağma edilmesine sevinçle boyun eğdiniz. Çünkü çok daha üstün ve kalıcı bir şeye sahip olduğunuzu biliyordunuz. Mesih inanlılar halka seyirlik bir manzara haline getirilmişlerdi. Mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Öyle gözüküyor ki bazı inanlılar imanlarından ötürü hapse atılmış, diğerlerin ise malları mülkleri ellerinden alınmıştı. Yazar kendilerine bu sıkıntılı zamandaki iman ve sabırlarını hatırlatıyor. Öyleyse güvencenizi kaldırıp atmayın, bunun ödülü yücedir. İbraniler 10, Ayet 35. Güvencenizi atmayın ya da cesaretinizi yitirmeyin demek, açıkça benimsediğiniz umuda sımsıkı tutunalım demesinin bir başka yoludur. Katlanış göstermeye gereksinmeniz vardır öyle ki Tanrı'nın istemini uygulayıp vaat ettiğini alasınız. İbraniler 10 ayet 36. Kutsal kitapta sabır ve iman el ele gider. Sıkıntılarımızın ortasında imanlarını harekete geçirdikten sonra iman ettikleri şeylerin gelecekleri konusunda geleceğe umut bağlayarak sabır göstermeleri gerekmekteydi. Çünkü gelmekte olan çok kısa zamanda gelecek ve gecikmeyecek.